Ayrım 10.
Puduhepa rahatlamış bir şekilde kadehini kaldırdı. Böyle bir işbirliği pek mümkün görünmese de şimdilik sorun çözümlenmiş görünüyordu. Mayri'ye gizli gizli sırıtıyordu. Hititlerin tanrıları arasında ana yurdu Mısır olanların da bulunduğu duyulmuş şey değildi. Büyük kraliçe gerçekten çok yetenekli bir diplomattı. Ülkesi onunla övünmeliydi. Baba Aha İddina da gülümseyerek kral ve kraliçeye kadeh kaldırdı. Mısırlı bu hareketten tiksinti duymuştu. Asurlu aptal köylünün gözünü boyamışlardı hemen. Hiçbir şeyden haberi yoktu ve kraliçenin övgülerine kanarak tuzağa düşmüştü. Şimdi de büyük kraliçeyi bakışlarıyla yutuyordu adeta, onun gözüne girmek istercesine. Ne yaptığını sanıyordu, küstahın tekiydi. Hattuşili Mısırlı'nın Asurlu'ya öfkeyle bakışını sevinçle izledi. Aralarında bir dostluk bağı kurulması pek mümkün görünmüyordu. Bu küçük olaydan Valvaziti'nin haberi olmadı. Valvaziti çörekler geldikten hemen sonra Abamuva'ya bir işaret vermiş ve ikisi tapınağın önündeki kapı yapısının içinde merdivenin yanında bulunan uzunca odaya gitmişlerdi. Tatlısını yemeden ziyafet sofrasından kalkmak bugün zor gelmemişti Valvaziti'ye. Bayramın bu ikinci gününde midesinin kaldırabileceğinden fazla yemek yemişti zaten. Ayrıca hafiflemekle birlikte hala varlığını hissettiren baş ağrısı nedeniyle bugün şarap içmeyi yeğliyordu. Girişin yakınlarındaki bir koltuğa oturdu. Tapınak pencerelerinin önünde duran ve küçük bir lirin eşliğinde şarkı söyleyen müzisyenlerin sesi buradan belli belirsiz duyuluyordu. Abamuva sarı pelerenini özenle ön tarafta duran bir taş sedirin üstüne koydu ve eliyle üstündeki mavi şeritlerden geçti. Sonra usulca arkasına döndü. Pek yeni bir haber yok. Ben de bundan korkuyordum. Bu arada kellayla fıçılar hakkında konuştun mu? Saray muhafızlarının komutanı başını salladı. Sanırım onun bu işle ilgisi yok. Lallupiyalıların fıçılarla bir iş çevirmiş olabileceklerini söylediğimde çok şaşırdı. Kurnaz birisi ancak yalan söyleseydi anlardım. Seni şu gizemli ulağa o göndermedi anlaşılan. Valvaziti içini çekti. Yine aynı noktaya geldik. Ulağın kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ve onu tarif edecek kimseyi de bulamadım. Ben de adamlarıma onunla ilgili bilgi toplamalarını söyledim ancak bir sonuç alamadım. Görünüşe bakılırsa uzun bir yoldan gelmemiş. Valvaziti ayağa kalktı, büyük ve ağır adımlarla gidip gelmeye başladı. Çıldırmak üzereyim, bugün hemen hemen hiçbir sonuç elde edemedim. Sadece şu üç Turiralı adamı şüpheliler listesine ekledik. Konuştular mı bari? Hayır, sandığımızdan daha dayanıklı çıktılar. Bu konuda biraz daha sabretmen gerek. Belki bayram sonrasına kadar. Baş yazıcı öfkeyle ayağını yere vurdu. Bir taraftan Hattuşili Magallo'nun ölümünden kimin sorumlu olduğunu öğrenmek istiyor, diğer taraftan bayram bitmeden önce fazla karışıklık yaratmamam gerekiyor. Şimdi de sen tutmuş sabırlı ol diyorsun. Valvaziti adımlarını hızlandırarak odadaki gezintisini sürdürdü. Abamuva bir şey demedi. Anlaşılan Valvaziti kendi aralarında fırtına iblisi günü diye niteledikleri bir günündeydi. Böyle günlerde yazıcı en küçük bir olaya bile sinirlenir ve her şeyi olumsuz açıdan görürdü. O anlarda onu aksine ikna etmek boş bir çabaydı. Ya Turiralıları kente kurunta soktuysa, Asur'la yeni bir gerginliğin engellenmesi gerek. Valvaziti'nin sesi adeta titremeye başlamıştı. Abamuva bu nedenle yine de bir deneme yapmak istedi. Sakin ol biraz. Benteşine'ye güvenebileceğimizi sen söyledin. Baba Aha İddina'nın dibinden ayrılmıyordur eminim. Ne olursa olsun, Abamuva gülüyordu, genç bir prens gelse bile Benteşine acemi değil. Valvaziti birden durdu. Eğer Nerikkaili yaptıysa, prens bununla neyi amaçlıyor olabilir ki? Asurlarla savaş halinde olmak ona hiçbir şey kazandırmaz ki. Doğru. Ancak Hattuşili'nin izin vermemesine karşın ısrarla yabancı elçilerle görüşme fırsatı kollaması dikkat çekiyor. Aklıma başka bir şey geldi. Nerikkaili'nin sorun yaratmak istediğini sanmıyorum. Belki dost edinmek istiyor. Kendisi kralın en büyük oğlu ancak kraliçenin evladı değil. Belki de kendisinin yerine Tuthaliya'nın veliaht seçilmesinden korkuyordur. Bunu engellemek için de yabancılarla iyi geçirmek istiyor olabilir. Abamuva düşünceli bir şekilde boynunu büktü. Bunda doğruluk payı olabilir ama bu bayramda açıklığa kavuşturulacak bir konu değil. Kurunta'ya dönelim. Bayramdan önceki akşam onu kentte gören olmuş mu? Hayır, tam tersi. Mutarki onun konuk evini hiç terk etmediğinden çok emin ve Benteşina'nın dediğine göre dairesini bile terk etmemiş. Yani yine bir arpa boyu yol gittik desene. Neyse, bunun pek önemi yok. Kurunta gözetim altında ve olası yardımcılarını da tutukladık. Kısacası hiçbir şey yapamaz. Eğer gerçekten Magallu'yu öldürdüyse onu ancak bayramdan sonra suçlayabilirsin. Yoksa çıkacak rezaletin boyutu çok büyük olur. Ayrıca Hattuşili'nin evlatlığı olduğunu da unutma. Bayramdan sonra... Bu cümleden bıktım usandım artık. Valvaziti iç geçirdi. Ayrıca zamanım yok, kutlamalara gitmem gerek gibi cümlelerdendi. Dur hele biraz diye sözünü kesti Abamova. Anlaşılan çok şiddetli bir fırtına iblisi günü geçiriyordu. Valvasiti'nin bu karamsar havadan kurtulup bayramın tadını çıkarmasını ümit ediyordu. Belki de Turiralılara yönelerek yanlış bir iz peşindeyiz diye devam etti. Kendi başlarına gelmeyi kararlaştırmış olabilirler. Magallu'nun ölümüyle hiçbir bağlantıları olmayabilirdi. Sorun çıkarmayı sevdiklerini biliyorsun. Hiçbir neden yokken ya da isterlerse Büyük Kral Hattuşili'nin hayatını zindan edebileceklerini göstermek için. Ama bunun da bir önemi kalmadı. Hiçbir şey yapamazlar artık. Bilmiyorum, bence bu meseleyi o kadar hafife almamalıyız. Valvasiti Abamova'ya doğru 3 adım attı. Onun neşesini kaçırmak o kadar kolay değildi. Dışarıda tapınağın önünde şarkı söyleyenler susmuştu. Çok özür dilerim, ancak şimdi o korkunç cümleyi söylemek zorundayım. Abamova gülmemek için kendini zor tutuyordu. Bayram kutlamalarına dönmemiz gerek. Aşağıda kaya tapınağın önündeki düzlükte bir toz bulutu belirdi. 50 savaş arabası tek bir çizgi halinde bayram için toplanan konukların üstüne doğru geliyordu. Yarı yolda çiftler halindeki atlar tırıs adımdan 4 nala koşuya geçtiler ve rüzgar hızıyla izleyicilerin üzerine doğru giden kama şeklinde bir düzen oluşturdular. Manzara nefes kesiciydi. Aygırların başları renkli tüylerle süslenmişti, sırtlarında ise püsküllü dokuma örtüler vardı. 2 tekerli hafif arabalarda bronz plakalı zırh gömleğin üstüne renkli bir pelerin atmış olan bir arabacı ile bir okçu vardı. Savaş meydanında arabada bir de kalkanlı bulunurdu, ancak bugün ona gerek duyulmamıştı. Rengarenk tüyler, örtüler ve pelerinler arabacıların mükemmel bir şekilde korudukları kama şeklinin ürkütücülüğüyle çok ince bir tezat oluşturuyordu. Arabalar daha da hızlanıp yaklaştıkça bazı izleyiciler nefeslerini tutmuşlardı. Hattuşili mutluydu, bayram kutlamalarının bu bölümü tam istediği gibi geçiyordu. Böyle bir düzen içinde ustalıkla kullanılan savaş arabaları insan aklına gelebilecek en korkunç silahlardı. Savaş meydanında böyle seçkin bir kıtaya sahip olan bir büyük kralı yenilgiye uğratmak kolay değildi. Hitit savaş arabalarının vurucu gücü boşuna övülmüyor sevgili Kunni dedi, itti Marduk Balat vak verircesine. Alaylı bir gülümsemeyle devam etti. Kadeş'te de görüldüğü gibi sadece Firavun onlara daha üstün bir şeyle karşılık verebilir. Kadeş'te mi? Kunni ona şaşkın gözlerle baktı. Bir Babilli olarak sana, bir Hitit'e ben mi anlatacağım Kadeş'te ne olduğuna? Kendi tarihini bilmeyecek kadar kötü bir eğitim mi aldın? İtti Marduk Balat ona küçümseyerek bakarken burnundan soluyordu. Dinle. Hattuşili'nin büyük babası Şubbeli-Riyuma o kaleyi zapt ettikten sonra Mısır ve sizin aranızda ezeli bir çekişme konusu haline gelmiştir. Diye her heceyi büyük bir zevkle vurgulayarak devam etti. Sonra yine alaylı bir şekilde sırıtmaya başladı. Ha, Firavun orada 2 kere galip geldi. Oysa Muvatalli sözüm ona çok iyi hazırlanmıştı. Kunni bu küstahlık karşısında yutkundu. Boş boğaz herif, kendi tarihini tabii ki biliyordu. Kadeş konusunda da derse hiç ihtiyacı yoktu. Mısırlıların yaydığı saçmalık Babil'e kadar ulaştı mı diye hafif alaylı bir şekilde yanıtladı. Biraz düşünsene, eğer Muvatalli ve Hattuşili Kadeş'te yenik düşmüş olsaydı, Kadeş ve Amurru kime bağlı olurdu? Firavuna mı yoksa büyük krala mı? Firavuna tabii ki diye ağzından kaçırdı Babilli. Ona mı bağlı diye üsteledi Kunni. Babilli'nin ümit ettiği gibi kibiriyle tuzağa düşmesine sevinmişti. Kime vergi verdiklerini sen benden daha iyi bilirsin diye sataştı itti Marduk Balat'ı. Çok öfkelenmişti. Çünkü Amurru ve Kadeş'in kime bağlı olduğunu herkes bilirdi. Babilli güçlükle öfkesini bastırdı. Hititler niçin bu kadar sevimsizdi sanki? Kadasman Turgu Hititleri ve aptal davalarını daha çok seven birini gönderemez miydi diye geçirdi içinden. Burada rezil olmazdım en azından. Bu arada savaş arabalarının izleyicilere ulaşmasına birkaç arşın kalmıştı. Mayri'ye kendine daha fazla hakim olamadı ve korkuyla bir adım geriye çekildi. Anlaşılan gizliden gizliye hızla gelen bu kıtanın onu çiğnemesinden korkuyordu. Endişesi boşunaydı. Çiftler çiftler uçarcasına 4 nala gelen arabalar kral ve kraliçenin hemen önünde yön değiştirdiler ve sağlı sollu ayrılarak geri döndüler. Diğer arabalar da kamanın ucuna doğru ilerlediler. Tam aynı yerde yön değiştirdiler ve geri döndüler. Hattuşili'nin seçkin kıtasından Mısırlı'nın nasıl ürktüğünü gördün mü diye sordu Kunni hala suskun duran itti Marduk Balatu'ya. Kadeş de gerçekten neler yaşandığını o çok iyi biliyor. Neymiş o yaşanan diye homurdandı Babilli. O zaman bir de sizin hikayenizi anlat bakalım. Firavunların çoğu zaferlerini Kadeş'le süslemek isterdi diye başladı Kunni. Ancak bunu sadece Ramses'in babası başarabildi. Ne var ki bu galibiyet fazla uzun sürmedi ve ikinci bir galibiyet de asla olmadı. İtti Marduk Balatu Hitit diye şaşırarak baktı. Kunni dediklerini onaylarcasına başını salladı ve devam etti. Dördüncü hükümdarlık yılında Ramses gerçi Amurru'yu alt edebildi ama bir sonraki ilkbaharda Kadeş'e doğru sefere çıkmak istediğinde karşısına gerçekten çok iyi hazırlanmış olan Muvatalli vardı. 37 kere 1000 piyade ve 3,5 kere 1000 savaş arabasıyla hem Ramses hem de Hattuşili Kadeş'in kuzeydoğusunda toplanmıştı. Ama Ramses bunu farklı biliyordu çünkü bir acemi gibi büyük kralın oyununa gelmişti. Babil elçisi güçlükle değneğine dayanıyordu. Öykü oldukça ilginç bir hale almıştı. Oyunlar ve entrikalar en sevdiği konulardı. Öne doğru eğildi. Ramses'i oyuna getirmek ha? Bunu nasıl başardılar? Halpalı iki adam çoban kıyafetine büründüler ve Ramses kıtalarıyla birlikte Kadeş'in güneyindeki büyük geçit yerine ulaştığında Mısırlıların hemen bulabileceği bir şekilde saklandılar. Mısırlılar onları yakaladığında adamlar Ramses'in safına geçmek isteyen aşiretlerin sözcüleri olduklarını söylediler. Bunun üzerine Ramses aşiretlerinin yerini öğrenmek istedi. Adamlar da şu yanıtı verdiler. Aşiretimizin yeri Hattuşa'nın alçak hükümdarının olduğu yerdedir. Çünkü Hattuşalı düşman şimdi Halpa ülkesinde. Firavun'un sağlık ve mutluluk içinde yaşasın, kuzeye geldiğini duyduğundan beri güneye inemeyecek kadar korkuyor. Firavun'dan sağlık ve mutluluk içinde yaşasın. Ve Ramses bunlara kanacak kadar kendinden emindi demek diye sordu İttimarduk Balatu heyecanla. Mısırlı'ya büyük saygı duyuyordu ancak onun da zaafları olduğunu duymak hoşuna gitmişti. Kunni evet anlamında başını tekrar salladı. Firavun artık aptal Hititler yakında bile değilken Kadeş'i sürpriz bir baskınla ele geçirebileceğine inanıyordu. Amon tümeniyle tek başına kaleye ilerledi. Diğer birlikler daha sonra onu izleyecekti. Şeytanca gülümsemesini gizleyemedi. Ramses hatasını muharebenin ortasında anladı. Amon tümeni Kadeş'in batısında kamp kurarken Hattuşili de Kadeş'in güney kapısına daha sonra gelen Ra tümenine saldırdı. Sürpriz baskın başarıya ulaşmıştı. Büyük Horus'un askerleri çil yavruları gibi dört bir yana dağıldılar. Babilli keyifle değneğini çevirdi. Demek Hattuşili dünkü açılış konuşmasına bu yüzden Hititler Şahin'den kaçan çil yavruları değildir dedi. Kunni güldü ve yine başını salladı. Bazıları kendi kamplarına doğru kaçtılar ve öyle bir kargaşa yarattılar ki iki tümeniyle birlikte Ramses'in etrafını sarmak çocuk oyuncağı oldu. Karşı koyan tek kişi Firavun'un kendisiydi. Cesaret ve kahramanlık konusunda üstüne yok, bunu itiraf etmeliyim. Ancak tek başına o da daha fazla direnemezdi. Sen de muharebeye katıldın mı diye hayretle sordu İttimarduk Balatu. Savaş arabasında okçu olarak diye onayladı Hititli kısaca ve anlatmaya devam etti. Sonra birden Ramses'in arkasından gözcülerimizin hiç söz etmediği seçkin tümen belirdi. Batıdan geliyordu, Amurru'dan. Artık Firavun'un tümeninin sıralarına çekilebilirlerdi. Kunni hüzünlü bir şekilde iç çekip geçmişe yaptığı yolculuktan geri dönerek bakışlarını öndeki savaş arabalarına çevirdi. Bu arada boş alanda tüm arabalar geri çekilmiş ve her bir tarafa 25 araba olacak şekilde dizilmişti. Şimdi hepsi aynı anda 90 derece çark etmişti. Sonra tırısa geçip oldukları yerde kaldılar. Böylelikle kama şeklindeki arabalı kıtayı izleyen iki araba için saf oluşturdular. Bu arabalar da diğer savaş arabaları gibi rengarenk süslenmişti ve bir çift kara yağız at tarafından çekiliyordu. Diğer arabalardan farklı olarak bu iki arabanın deri ile kaplı tekerlerin arasına sarı ve mavi şeritler geçirilmişti. Aygırların koşum takımları ise bronzun yanı sıra altın ve gümüşle bezenmişti. Bu sefer arabalar izleyicilere o kadar yaklaşmadı ve birbirlerine paralel bir biçimde özenle düzleştirilmiş toprağa belli belirsiz çakılmış altı kazığın çevresinden geçerek yere bir daire çizdiler. Sonra kazıklardan birinin çevresine yarım daire oluşturacak biçimde dairenin merkezine geldiler. Ve orada yön değiştirerek karşıdaki kazığın çevresine ters yöne bakan bir yarım daire çizdiler. Böylece dairenin ortasında bir S oluşmuştu. Sonra aynı biçimde başladıkları yere döndüklerinde dairenin içinde artık bir 8 oluşmuştu. Bir süre dış dairenin üzerinden gittikten sonra karşılıklı iki yeni kazık için hareketi tekrarladılar. Ve üçüncü kezden sonra artık yerde büyük bir dairenin içinde 6 yapraklı bir çiçek oluşmuştu. Konuklar coşkuyla alkışlamaya başladılar. Hattuşili demir baltasını kaldırdı. İki arabacı durdu ve kralın önünde eğildi. Etkileyici diye itiraf etti İttimarduk Balatu. Yine de anlattıkların pek doğru olamaz. Ramses senin anlattığın şekilde yenilmiş olsaydı Muvatalli ve Hattuşili onu tutsak alırdı. Çok doğru diye Kunni anlatmayı sürdürdü. Çok rahat Ramses'i adamlarından ayırabilirdik. Ancak Muvatalli saldırıya geçmeyip tüm piyadeleriyle ırmağın karşı tarafında kaldı. Bunu neden yaptı? Cesaretini mi yitirdi? Bir Hitit başkumandanının korku nedir bilmeyeceğini öğrenmiş olman gerekirdi. Bu iğneli sözü sindirememişti Kunni. Sinirlerine hakim olamadığı için de kendine kızmıştı ve özür dilercesine gülümseyerek ekledi. Hayır, seferimiz amacına ulaşmıştı. Babilli ne demek istediğini pek anlamayarak ona baktı. Muvatalli ve Hattuşili'nin amacı Hititlere bağlı devletlere yapılacak saldırılara göz yummayacaklarını ve buna her an karşı saldırıyla yanıt verebileceklerini Ramses'e göstermekti sadece. Bunun dışında bazı müttefiklerin disiplinsiz bir şekilde Mısırların kampını yağmalamaya başlamasıyla Hitit birliklerinin güç kaybettiğini söylemekten kaçındı. Büyük Kral Muvatalli gerçekten çok cömert davrandı. Ramses'e bir aracı gönderdi ve geri çekilmesini önerdi. Firavun bu teklifi seve seve kabul etti. Bu yüzden o zamandan beri Hititler ve Mısırlılar arasında ateşkes sürüyor. Şimdi anlıyorum diye sesli düşündü İttimarduk Balat'u. Mesele sınırları genişletmek değil, sabitleştirmekti. Boş boğaz herif, bunak kafası sonunda çalışmaya başladı diye aklından geçirdi Kunni. Babililerin bunu çok daha önce anlamaları gerekirdi. Hititlerin ve Mısırlıların sonu gelmeyen sınır savaşları çıkarmak için artık birbirlerini kışkırtmamaları ve böylece Asurluların fetih düşkünlüğünü körüklememiş olmaları en çok onun ülkesine yarıyordu. Babil gücünü yitirmemiş bir Hitit imparatorluğuyla müttefik kaldığı sürece Asur-Babil sınırları içindeki topraklara saldırmayı göze alamazdı. Sanki bunu en iyi İttimarduk Balatun'un kendisi bilmiyordu. Ancak bu sefer Kunni kendine hakim oldu ve sadece söylediklerini onaylarcasına gülümsedi. İhtiyar yadırgarcasına başını salladı. Ama Ramses o zaman niçin kardeşin galibi olduğunu ilan ediyor? Bu Urhi Teşup'un suçu. Ramses Muvatalli'nin halefinin buna pek karşı gelmeyeceğini hemen anladı ve olayı tam tersine çevirdi. Peki bunu nasıl yaptı ve bunda doğruluk payı var mı? Doğru olan konular da var ama sonucu doğru değil. Sana bir örnek vereyim. Ramses Kadeş'te Muvatalli'nin üç kardeşini öldürdüğünü kazıtmış yazıtlara. Senin de bildiğin gibi Muvatalli'nin sadece iki kardeşi var. Biri Muvatalli tahta çıkmadan önce ölmüştü. Diğeri de Hattuşili. O da gayet canlı, öyle değil mi? Bunu bilmiyordum işte diye kaçırdı ağzından Babilli. Demek Ramses galibiyetini uydurmuş. Hayretle başını salladı. Kunni güldü. Neyse bunlar sadece söylentiydi. İştara şükürler olsun ki artık Hattuşa'ya Urhi Teşup hükmetmiyor. Büyük Kral Hattuşili ne yapacak? İçine sindirecek mi bu yalanları? Asla diye yanıtladı Kunni. Şu bayram kutlamalarına ve şu gösteriye bir baksana. Artık daha güçlü ve kudretli bir büyük kralın demir tahtta oturduğu anlaşılmıyor mu? O adam ki Kadeş'le Ramses'i yenilgiye uğratan savaş arabalarının başındaydı. Ve yine o adam hiçbir mücadeleden yılmadı ve gelecekte de yılmayacak. Kunni yanıt gelmeyince rahatladı çünkü ölçüyü biraz kaçırmıştı. Hattuşili'nin ülke içinde de gücünü kanıtlaması için zamana ihtiyacı olduğunu biliyordu. Şu an Mısır'la yeni bir savaşı göze alamazdı. Belki de bu savaş tümüyle engellenebilirdi. Hattuşa'dan çok uzakta yeni topraklar fethetmeyi düşünüyor olamazdı. Tüm güçlerini oralara yoğunlaştırırsa imparatorluğun başka yerlerinde zarara uğrayabilirdi. Hattuşili Kadeş'te kazandığı zaferi her ne kadar gururla ansa da uzun vadede diplomasi yoluyla sefere çıkmaktan daha büyük zaferler elde edebileceğini çok iyi biliyordu. Artık Kadeş'in gerçek hikayesini ve savaşın gerçek galibini biliyorsun diye konuyu sonuca bağladı Kunni. İttimarduk Balatu hala sessizdi. Artık ben de Kadeş'in Ramses için hassas bir konu olduğunu biliyorum diye düşündü. Bu bilgiler bir gün mutlaka Babililerin çıkarına kullanılabilir. Bu arada Kara Yağız atların çektiği iki arabanın biraz arkasına piyadeler ekin saplarıyla sarmaladıkları bir ağaç gövdesi diktiler. Ağaç dikili bir taş gibi göğe uzanıyordu. Hattuşili baltasını tekrar yere indirdiğinde iki arabacı yüksek sesle ahenkli bir çığlık attılar. Diğer savaşçılar da onlara eşlik etti. Kara Yağız atların çektiği arabalar birden hareketlendi ve hızla dikilen ağaca doğru ilerledi. Hedefe varmak üzereyken iki arabanın yolları çaprazlama kesişti ve her biri diğer tarafa geçtiğinde okçular ellerine yaylarını alıp ekin saplarıyla sarmalanmış ağaca ikişer ok attılar. Okçular oklarını atarken arabalar aynı hızla yoluna devam ediyordu. İzleyicilere en yakın olan bu iki arabadan sonra tüm savaş arabaları soldan sağdan gelmeye başladı. Ağaca varmadan birbirlerinin çaprazına geçip ağaca oklarını attılar. Geldikleri gibi hızla bir toz bulutu içinde uzaklaştılar. Geriye her yanı oklarla bezenmiş olan samandan bir ağaç kalmıştı. Bazıları hedefine ulaştıktan sonra yere düşmüş ancak hiçbiri hedefini ıskalamamıştı. Kral Hatti ülkesinin bin tanrısına bayram adaklarını sunduktan sonra fırtına tanrısının önünde bir kez daha şarabı bir kaba boşalttı. Sonra altın mızrağı tekrar kaya tapınağının rahibine teslim etti. Adduva rahatlayarak derin bir soluk aldı. Kaya tapınağında bugün sunulan adakların uzun listesini de böylelikle tamamlamıştı. Ayağa kalktı, yazma çubuğunu cebine koydu ve yeni yazılan kil tableti rahibe uzattı. Rahip ona hafif bir selam vererek ahşap raflarındaki kil tabletlerin saklandığı bir yan odaya girdi. Adduva tapınağın yazı odasının yan kapısından terk etti ve dışarıdaki ışık gözünü alınca birden durdu. Tapınağın içindeyken dışarıda güneş açtığını fark etmemişti. Günün geri kalan kısmı için iyi bir işaret olabilirdi bu. Mala'nın sitemlerinden ötürü hala sersem gibiydi. Bir bakıma haklıydı da, yine her zamanki gibi tez canlı davranmıştı. Sadece kendini düşünüp aklına gelenleri söylemişti. Bundan sonra söylediklerinin nelere mal olabileceğini çok iyi düşünmeliydi. ''Lütfen efendim, lütfen.'' İnce bir ses Adduva'yı düşüncelerinden sıyırmıştı. Bu ses tapınağın arkasındaki meşe ağaçlarının arasından soluk soluğa tökezleyerek o yana koşan 8 yaşlarında bir oğlan çocuğuna aitti. Çocuk yalın ayaktı. Üzerinde sağ kolu yırtık ve önü lekeli kahverengi basit bir giysi vardı. Yoksul bir köylü çocuğu da olsa kapı yapısı bayramı için hiç de uygun bir kılık değil bu diye düşündü Adduva tiksintiyle. Oğlanın yüzü kıpkırmızıydı. Kirli yanaklarında gözyaşları gri bir iz bırakmıştı. Burnunda ise sümükten bir kabarcık oluşmuştu. ''Efendim, orada ormanda asil bir adam var.'' diye bağırdı burnunu çekerek ve kollarını arkadaki dağa doğru savurarak. ''Ölmüş, başı parçalanmış, her yanı kan içinde. Sabit bakışları iblise benziyor. Korkuyorum, benimle gelmelisiniz efendim.'' Oğlan sümüğünü eliyle silerek Adduva'nın kolunu tutmak istedi. Adduva iğrenerek geri çekildi. Az daha tören giysilerini sümük bulaştıracaktı oğlan. ''Hey, dikkat et!'' diye bağırdı ona. ''Ayrıca böyle yıkanmadan nasıl gelirsin bayrama?'' Çocuk korkuyla hışkırmaya başladı ve Adduva onu yakalayamadan ormanda kayboldu. Genç yazıcı şaşkın bir şekilde arkasından baka kaldı ve alt dudağını ısırdı. Yavaş yavaş büyük bir hata yaptığını anlıyordu. Tören giysisinin kirlenmesinden korktuğu için çocuğun anlattıklarının ne kadar önemli olabileceğini geç fark etmişti. Artık çok geçti. Çocuğun cesedi tam olarak nerede bulduğunu kestiremiyordu. Yaptığı el kol hareketleriyle dağdaki herhangi bir yeri kastetmiş olabilirdi. Adduva yine de biraderine en kısa zamanda haber vermek zorundaydı. Valvaziti vereceğim bilgilerin eksik olmasına pek sevinmeyecek diye kendine kızdı Adduva. Önce düşünüp sonra konuşmayı öğrenmem gerek artık. Kendi kendine öfkelenerek hat tuşaya doğru yola koyuldu.